Hayırlı akşamlar, herkese merhabalar. Genç zamanından Erkan Radyo'dan herkese kucak dolusu sevgiler, muhabbetler diliyoruz. Ben Deniz Salih Yüzgenç. Bugün yine kıymetli bir konuğumuz, dostumuz bizlerle birlikte olacak. Geçtiğimiz hafta Adem Özköse'yi canlı yayında ağırlamıştık. Nasip olursa böyle programları devam ettirmek istiyoruz. Bugün de konuğumuz yine genç bir kardeşimiz bizlerle, Esat Mücahit Eskimez. Hoş geldin Esat.
Hoş bulduk abi, merhabalar.
Merhabalar. Erkam Radyo'da seni ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Bugün sorularımızı sana yönelteceğiz. Bakalım senin dünyada neler oluyor? Bir gencin gözüyle aslında dünyaya nasıl bir yerden bakmalıyız? Biraz bunlara değinmek isteyeceğiz. Bu vesileyle buradasın. İnşallah hayırlı olur diyelim.
İnşallah abi. Ben de buraya çağrılmış olmaktan dolayı şeref duydum.
Eyvallah. Teşekkür ederiz. Biz de seni burada ağırlamaktan dolayı onur duyuyoruz. Böyle karşılıklı bir duygu yoğunluğu yaşıyoruz şu an seninle. Evet, Erkam Radyo'da genç zamanındayız. Genç zamanı gençlikle yetişkinlerin, büyüklerin bir arada olduğu bir program aslında. Yani biz iki şeyi bir araya getiriyoruz. Dert ve heyecan. Bu kendini genç hisseden herkeste vardır diye ümit ediyoruz ve böyle olduğunu düşünüyoruz. Böyle olduğundan eminiz bir açıdan da. Çünkü bunu yaşayarak bizzat görenleri, bizzat yaşayanları hayatımızda bulundurmaya gayret ediyoruz. Yapacaklarıyla yaşayanların, yaptıklarıyla değil yapacaklarıyla yaşayanların genç olduğunu düşünüyoruz. Esad'ın da, Esat Mücahit Eskimez'in de biz yaptıklarıyla değil yapacaklarıyla var olmak isteyen bir genç aday olduğuna temennide bulunuyoruz. İnşallah, İnşallah öyledir. Bakacağız yani. Emin değiliz ama.
Yani inşallah. Ben de niyetim en azından o yönde. Niyetimizi aldığımıza göre bir yol kat etmişiz demektir.
Eyvallah. İnşallah hayırlı olur. İnşallah. Rabbim ömrünüzü güzel eder Esat kardeşim. Şimdi Esat Mücahit Eskimez, biz seni tanıyoruz. Ne yaparsın, ne edersin, nerelerde bulunursun, kimlerle birliktesin. Ama konuklarımız için, radyoda bizleri dinleyen dinleyicilerimiz için seni kısaca tanımak isteriz.
Şöyle, Konya'da Sosyal Bilimler Lisesi'nden mezun oldum. Onu bir önce her yerde belirtirim. Yani lisem bilhassa hani kendi bugüne kadar geldiğim dünyamı oluşturan en önemli etkenlerden bir tanesi. Yani önce aile ise sonra da lisedeki hayatım. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandım. Şu an 3. senemiz burada. Yani 2. sınıf hazırlık okuduk. O şekilde devam ediyoruz. Aynı zamanda Genç Dergisi'nde de ve Okur Dergimiz'de staj yapma imkanı bulduk şu anda.
Genç Dergisi'nde ve Okur Dergimiz'de. Yani evet. Genci bir sahiplenmeme mi var acaba? Okur Dergimiz'de derken Okur'u bir sahiplenme var gibi.
Yok, Genç Dergisi derken o bizde sonra ikinciye kalınca Okur. Belki yerleri değişse aynı şey Okur için olacaktı. Ha. O benden kaynaklı bir sorun oldu.
Eyvallah.
Şimdi de orada staj yapma imkanı bulduk.
Ne yapıyorsun staj yaparken mesela?
Yani şöyle diyelim, bu staj içinde özellikle röportajlara eğilmeye çalışıyoruz. Dergimizde çıkacak röportajlara. Kendimiz Okur'da da Genç'te de röportaj yapmaya çalışıyoruz şu an. Ağırlığı oraya verdik. Dergimizin çıkacağı dönemlerde haberler, çeşitli yorumları katmaya çalışıyoruz kendimiz. Abilerimizden de yardım alarak. Şu an o şekilde devam ediyor dergideki görevimiz.
Okulda ikinci sınıftasın.
Okulda ikinci sınıftayım şu anda.
Okul nasıl ikinci sınıftasın peki? Bir uzatma, kalma gibi şeyler oldu mu? Yoksa normal tabii hali böyle miydi?
Yani tabii hali şöyle. Ben lisede de hazırlık okudum. Evet. Bir de geldik üniversitede okuduk. Aslına bakarsanız o bir açıdan uzatma gibi. Bir açıdan da liseyle hazırlığın arasındaki o 4-5 sene o İngilizce için bir uçurumdu süre olarak. Yani genelde bizim liseden çıkan herkes tekrar eğer hazırlık varsa okumuş oldular üniversitede. Onu bir uzatma gibi sayarsak evet uzatma olmuş diyebiliriz o şekilde.
Eyvallah. Sen lisede de üniversitede hazırlık okudun.
Evet, yani bu ikinci hazırlığımızı da okumuş olduk.
Hazır mısın peki?
Yani hazır mıyız, hala orada şüpheler var. ama hazır olmaya çalışıyoruz. En azından okul bitene kadar bölüm itibariyle de hazır olmak gerekiyor. Yani dil hususunda.
Senin bölümün itibariyle çok fazla okuma yapman lazım.
Evet.
Anladığım kadarıyla. Çünkü sosyal bilimler hakikaten çok fazla bir derinliğe ihtiyaç duyan bir alan. Sosyal bilimler bölümlerinde okuyan arkadaşların, gençlerin. Ben de mesela sosyoloji öğrencisiyim, yüksek lisans.
Evet.
Bizde de öyledir. Çok fazla okuma yapmamız gerekiyor. Çok fazla teoriyi, çok fazla kavramı öğrenmemiz, iyi bilmemiz ve kullanmamız gerekiyor. Bu tip okumaların var mı peki? Yani okumalar yapmaya gayret ediyor musun?
Yani şöyle, okul sizi bir manada buna mecbur bırakıyor zaten. Yani bu artık bölüme kendi isteğinizle gelip gelmemeniz vesaire ek okumalarda etkili oluyor ama bölümün kendi belli bir okuma yoğunluğu var. Yani ona tabi olmak zorundasınız. En azından dersleri sağlıklı bir şekilde verebilmek için. Ek olarak okuma yapmak isteyenler, ben mesela nasipse bu ay Okur'da Cemil hocamızla bir röportajımız olabilir. O da zaten benim normalde derslerde de kitaplarını okuduğum bir hocam. Onunla muhtemelen röportaj yapacağız. Bu ek okuma imkanı oluşturdu bana. Hocanın birkaç kitabıyla daha ilgilendim bu şekilde. Normalde de kendim fırsat buldukça beğendiğim kaynaklardan okuyorum. Ama yani akademik yanı öyle çok ağır basan bir insan da değilim. Onu da belirtmek lazım.
Böyle bir yani beklentin var mı hayattan? Akademisyenlik yaparım gibi bir şey düşünüyor musun?
Yani mezuniyetten sonra ne getirir bilinmez ama akademik olarak şu an için düşünmüyorum. Yani öyle bir yol haritası hiç çizmedim. Çünkü biraz daha ben akademik çalışmak isteyen birisinin daha disiplinli olması gerektiği kanaatindeyim. Yani kendim de en azından şu ana kadar o disiplini göremediğim için o konuda biraz şüpheliyim.
Peki yani sendeki disiplinin olmaması neyle alakalı olabilir? Yani nerede hata yapıyor olabilirsin? Yani ya da bir hata mıdır? Mesela disiplinli bir hayat tarzında olmaması yani çalışma konusunda.
Ben de onu belirtecektim. Hani disiplinli olmamak bir hata mı acaba? Yoksa o bizim için olması gereken ideal olan mı diye düşünüyorum. Yani belki ideale daha yakın ama hani ideal olmak, disiplinli olmaktır tam çizemeyeceğim açıkçası. Yani bu da farklı bir tarzmış gibi geliyor bana. Hani böyle marjinal olsun diye böyle disiplinsiz, dağınık bir hayattan bahsetmiyorum. Sadece belki okumaları, kendi yazması çok daha sağlıklı ilerleyen, çalışma yükünü kendisine güzelce paylaştırabilen hayatına bir adamdan bahsediyorum disiplinli derken. Ben o kadar hani bölüm okumalar vesaireyi kendi üstüme alamayacağımı düşündüğüm için disiplinden kastım da biraz o yani. Böyle dağınık bir hayattan bahsetmiyorum. Hayat olarak değil, belki kendi bölümle alakalı bir disiplin.
Bölümle alakalı bir disiplinden bahsediyorsun.
Aynen. Ve o biraz eksik yani benim açımdan eksik.
Peki öğrencilik etkili olabilir mi bunda? Belki öğrencilikten sonra farklı bir disipline gireceksin. Yani iş hayatı, evlilik vesaire olacak Allah nasip ederse. O zaman çok daha farklı bir disipline girecek olabilirsin. Çünkü öğrencilikte de sanki bir dağınıklık söz konusu oluyor insanda.
Belki yani bu da mümkün tabii. Öğrencinin kendine has, belki yaşın getirdiği, belki orada arkadaş çevresinin getirdiği kendine has özellikleri var. Yani o da mümkün. Okuldan sonra belki daha düzenli bir hayata girebilir ama daha farklı niyetlerim de var okul sonrası için.
Ne gibi mesela? Yani dinleyebilir miyiz?
Yani tabii ki. Yani inşallah Allah nasip ederse belli kurumlar var kafamızda. İşbirliği de yaptık Genç Derneği'yle beraber. Mesela TİKA, belki YTB. Bu kurumlarla da ileride inşallah nasip olursa belki çalışmak isteyebilirim. Tabii onlar ben de çalışmak isterse.
Bence isterler.
İnşallah. O şekilde olabilir.
Senin gibi bir arkadaşı kaçırmak istemezler hatta.
İnşallah. Öyle
hem
umuyoruz.
Hem yazarlığı olan, hem siyaset bilimi, hem uluslararası ilişkiler deneyimi olması muhtemel olan. Bir de, hem de Konyalı.
Konyalı. Ama dili konusunda daha tam oturtamamış olduğumuz için inşallah onu aşmak lazım. Çünkü evet, o kurumlarda mihenk taşı yani. Dil olmazsa olmaz. Onu güzel, kesinlikle oturtmak lazım.
Peki şu an sen öğrenci evinde kalıyorsun Esat.
Evet.
Kaç kişi öğrenci eviniz?
Biz şu an 5 kişiyiz yani.
5 kişisiniz. Evet. Peki hepiniz aynı bölümde mi öğrencisiniz?
Yok, şu an evimizde herkes farklı mı? Evet. Herkes farklı üniversitede okuyor. Yok. 2 arkadaşımız aynı üniversitede. Kalanlar farklı üniversitelerde okuyor. Yani şöyle, Marmara'da okuyan var matematik bölümü. Galatasaray'da işletme okuyan var. Sonra yine Marmara'da İslam bilimler var. Medipol Üniversitesi'nde ortopedik ortez protez okuyan bir abimiz var. Ben varım. Uluslararası ilişkiler okuyan.
Eyvallah.
Son durum bu şekilde.
Güzel yani.
Çeşitlilik var.
Evde bir çeşitlilik söz konusu. Evet. Birbirinizden istifade edebiliyor musunuz peki? Ders çalışma konularında olsun mesela.
Yani şimdi.
Biz ders çalışmıyoruz mu diyorsun yoksa? Yok.
Ya şöyle, bölümler birazcık farklı. Yani hani bir İslam ilimlerle, hadi bir uluslararası ilişkiler, yine sosyal bilim gibi ama ortez protez de var. Bayağı bizden farklı bir bölüm. Direkt böyle bölümler olarak bir istişare çok mümkün olmuyor zaten. Ders çalışma olarak üniversite öğrencisinin genel hali, vize final dönemleri kendini belli eder. Onun dışında da rahat dönemler geçiyor tabii ders açısından. Ama vize final dönemleri herkes belli bir en azından tempoya ulaşıyor.
Eyvallah. Güzel.
O şekilde.
Bir enerji var yani evde.
Enerji var. Bol bol muhabbet var. Yani bol. Bayağı iyi derecede.
Bir de ben size ama dair bozmasın. Birkaç duyum aldım. Evde bilgisayar oynuyormuşsunuz galiba.
Evet.
Böyle bir söylenti var, doğru mu?
Yani bilgisayar oynanıyor. Yani eskiden belki daha fazlaydı, şu an biraz azalttık. Bilgisayar oyunlarını seven arkadaşlar var. Ben de dahil.
Sen de dahil.
Evet.
Oynuyorsunuz yani.
Yani şimdi eskiden bu kadar herkesin laptop vesaire durumu da olmuyordu. Şimdi üniversitede o süreçlerde rahat deyince belki biraz eskinin hıncını mı alıyoruz bilmiyorum. Bir ihtimal.
Eyvallah. Esat, yani muhabbet keyifli. Zaman evet. Geçiyor şu an. Seninle konuşacağımız şeyler var.
Evet.
Mesela okul bittikten sonraki hayallerin arasında sen bahsettin gerçi. Yani TİKA dedin, YTB dedin. Böyle belki devlet kurumlarında görev almak.
Evet.
Belki daha güzel yerler nasip olur.
İnşallah.
Tabii bu nasip meselesidir. Önemli olan bunu istemektir. Önemli olan bunun için gayret sarf etmektir. Bunu bir ideal olarak kafaya koymaktır. Sende şu anda bu var. Üniversite ikinci sınıftasın. Ama geleceğe dair kendinde bir en azından bir planlama, bir izlenimde bulunmuşsun. Ben evet. Ne yapabilirim sorusunu belki kendine sordun. Bunları yapabileceğini düşündün. Peki bunların hiçbiri olmasa, yani başka bir alanda ilerleyecek olsa bu hangi alan olurdu?
Yani böyle bölüm vesaireyi de değiştirerek bir kurgu mu yapıyoruz?
Evet.
Genel olarak. Yani şöyle, bayağı bir ters olacak. Benim normalde mühendislik, yani şu an hiç alakam olmasa da bu hayatta ilgimi çekiyor. Yani orada da şu kaygı biraz ön planda. Daha somut şeyler ortaya koyabilmiş olmaları. Bilhassa bu son 3-5 yılda bende oluştu. Onlar özellikle ilgimi çekiyordu. O da nereden ilk filizlenmesi? Bu savunma sanayi mevzularına birazcık kendi şahsi olarak ilgim vardı. Onları hep takip ederken, yani oradaki tüm ürünlerin somut oluşu ve belki günlük olarak hayata katkı sağlayışı veya ülkeye, o ilgimi çekiyor her zaman. O da mühendislerimizin ürünü malum. Yani biz tabii de sosyal bilimler daha soyut çalışıyoruz sürekli. Oradaki o somut bir şey üstüne çalışıp emeği daha ortada görebilmek beni hep etkiledi. Ama şu an yani özellikle lise ve üniversite hayatımı düşünüldüğünde ben mühendislikle hiç alakam yok zaten, tahmin edersiniz ki.
Evet.
Ama o olabilirdi. Yani eğer tüm düzlemi değiştirirsek mühendislik seçebilirdim.
Eyvallah. Peki Okur Dergi'de görev yapıyorsun bir taraftan. Genç
evet.
Dergisi'nde yazı işlerinde çalışmaya gayret ediyorsun. Okur'daki işler nasıl gidiyor? Okur Dergisi şu an kaçıncı sayısını çıkardı?
Okur şöyle 1,5 seneyi doldurdu. Yani tanıtım sayısından ilk çıktığı günden itibaren ele alırsak 4. sayısını çıkardı bu sene. Ve 4. sayımızda dosya konumuzda 2017'nin dikkat çeken kitaplarıydı. Yani senenin bir muhasebesini yapma fırsatımız oldu. Yazarlarımızdan oluştu bu dosya konusu. Kendileri farklı farklı alanlarda edebiyat, inceleme, araştırma, biyografi. Herkes 3 kitap. Tabii belki 5 kitap, 10 kitap var kafasında ama 3 kitap istediği için editörümüz 3 kitaba indirdiler. Ve bir tanesi hakkında da kısa bir yazı kalemi alarak kendi duygu düşünce dünyalarında oluşturdukları şeyi. Güzel bir dosya konusu ortaya çıktı. Bayağı da güzel geri dönüşler oldu. Yani herkes çünkü şunu bir merak ediyor. 2017'de ne oldu? Hı hı. Zaten bu genel bir durum. Sadece bizim dergimize has değil. Haber kanalları olsun, ajanslar, hepsi genel olarak kendi çalıştıkları alanların bir 2017 ajandasını yıl sonunda veriyorlar takipçilerine. Biz de bu şekilde bir şey yapmış olduk. Güzel de geri dönüşler oldu.
Eyvallah. Sen ne yapıyorsun Okur'da peki?
Yani Okur'da mesela yazarlarımız ele aldığı için kitapları, ben de biyografiyi 2017'de biyografiyi kaleme aldım. 3 biyografi seçtik. Onlardan bir tanesini de biraz detaylandırmış olduk. Yani dosya konusunda yer aldık. Bu son sayımızda Handan İnci hocamızla bir röportaj yaptık. Çok da güzel oldu. Kendisiyle röportaj yapmak niyetimizde uzun zamandır vardı. Bilenler bilir, bilmeyenler için. Handan hocamız Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine çalışmalarıyla ünlü.
Tanınıyor.
Kendisi Mimar Sinan Üniversitesi'nde profesör doktor. Onunla çok güzel Mimar Sinan'da, Boğaz'ın kenarında çok güzel bir söyleşi yapma fırsatımız oldu. Bu ay dergimize en önemli katkımız Handan Hoca ile olan söyleşimizdi diyebilirim.
Başka bir katkı olmadı mı?
Yok tabii. Yani şöyle bizim derginin içeriğini bilenler, dergide biz kenardan mesela daha küçük çaplı olarak kitapları veriyoruz. Belki kitaplardan teneffüs kısımları veriyoruz. Teneffüs dediğimiz kitaplardan alıntılar. bunu kendi özellikle son çalışma dönemlerimizde seçiyoruz veya daha önce dikkatimizi çekenlerden bunları alıyoruz veya daha kısa kitap tanıtımları yapıyoruz. Yani ayrıntılı bir sayfa 500-600 kelime değil de o ay yeni çıkmış belki bir 100 kelime ayırarak. Çünkü kitap çok fazla kitap çıkıyor, yer sınırlı. O şekilde birçok kitabı da o şekilde veriyoruz veya yarım sayfa tanıtımlar. Orada birçok kitabı kaleme alma fırsatımız oldu.
Eyvallah. Genç dergisinde yine çalışmalarını görüyoruz.
İnşallah. Bilhassa bu ay.
Bilhassa bu ay. Biraz
aynen.
Bir tesantırdım diyorsun.
Evet.
Ne yaptın bu ay? Şubat ayında?
Bu ay Şubat ayımız için Dursun Gürlek hocayla Kubbe Altı Vakfı'nda kendisiyle röportaj yaptık. Onunla da çok keyifli bir söyleşi oldu. İbnül Emin Mahmut Kemal İnal hakkında kendisi bir biyografi kitabı çıkardı. Daha doğrusu ilk cildi çıktı. İkinci ve üçüncü cildi de hani buradan da müjde gibi olsun.
Çıkacak.
İkinci ve üçüncü cildi de çıkacak. Daha devamı gelecek. Çünkü hoca İbnül Emin Bey hayattayken kendisiyle konuşan birçok kişiyle konuşma fırsatı buldu. Kendisi 1900 yanılmıyorsam 57'de vefat ettiği için İbnül Emin Bey tanıştığı birçok kişi hayattaydı. Hoca onların hepsiyle görüşmüş neredeyse. Onlarla ilgili konuştukları hatıralar vesaire, yani bu eser 3 cildi bulacak. Geniş bir eser haline gelecek inşallah.
Böyle konuşurken dikkatimi çekti eser. Ses tonun gayet güzel. Radyoya da yakışıyor. Bakarsın böyle bir şey de olabilir yani ileride. Ne dersin?
Yani
radyoda?
Nasip yani. Bunu uzun zaman konuşma fırsatımız oldu çeşitli yerlerde. öyle bir şey olursa.
Ben varım diyorsun.
Ben varım.
Eyvallah. Nasıl bir şeyle var olmak istersin mesela radyoda?
Yani radyoda tabii yaşımız genç, yani üniversitedeyiz.
Nereye vursan gideriz. Hani,
bir açıdan öyle, bir açıdan da kendi serencamımızı yansıtabilir miyiz acaba? Yani kendi hallerimizden, belki gençlik yıllarından bahseden, tabii tecrübe, yanımızda tecrübeli bir abimizle bunları konuşabileceğimiz, gençlik hallerini konuşabileceğimiz program çok daha iyi olur. Yani hem boyumuzdan büyük bir iş olmamış olur.
Erkam Radyo'da şu an öyle bir program var ama gençlik halleri, genç
tabii,
zamanı.
Genç zamanı var.
Bize rakip gelme.
Rakip gibi değil ama belki de rekabet kaliteyi arttırır.
Vay, ben varım diyorsun yani.
İnşallah yani öyle bir fırsatımız
güzel,
olursa.
İyi tamam, bekleriz Esat, karşımıza çık o zaman.
Bakalım abi.
Eyvallah.
Hayırlısı olsun inşallah.
Eyvallah. Şimdi Esat, Okur Dergi'desin, Genç Dergi'desin. Bir de senin birkaç yerde daha aslında böyle staj gibi görev yaptığını biliyoruz. Biraz onlardan bahsedebilirsin istersen.
Ya onlarda da şöyle, İstanbul Bilimler Akademisi'nde bundan 2 sene önce, yani benim ilk başladığım yılda Genç Dergisi vasıtasıyla, yani derneğimiz vasıtasıyla bir ortak proje yürütüyorduk Bilimler Akademisi'yle. Orada da bir tane kişiye ihtiyaç vardı. Yine bu asistan veya stajyer gibi düşünebiliriz. O vesileyle Süleyman abi böyle güzel bir teklifi
Süleyman
getirdi.
Ragıp
Süleyman Ragıp Yazıcılar, aynen. Ben de zaten ilk senemizdi, güzel de bir fırsat. Süleyman abi de böyle bir şey uygun gördüğü için kabul ettik. Süreç daha sonra ilerledi. Yani o projeyi bitirmemize rağmen İstanbul Bilimler Akademisi ile de kendi bir aramızda bağımız da oluştu. Şu an orada da Bilimler Akademisi kendi yüksek lisans doktor öğrencilerine program yapıyor. Çeşitli hocalar geliyor her hafta. Biz de o şekilde orada asistan olarak devam ediyoruz şu anda. Yardımcı olmaya daha doğrusu.
Eyvallah. Ne tür programlar oluyor şu an?
Bilimler Akademisi'nde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik hafta sonları, yani bu cuma ve cumartesi günleri gerçekleşiyor. Dersler var. Bunu bilenler bilir. Mesela Bilim Sanat Vakfı vesaire de akademik olarak programlar gerçekleştiriyor ama İstanbul Bilimler Akademisi daha çok yüksek lisans doktor öğrencileri üzerinde. Belki Osmanlı Türkçesi dersleri, daha sonra cumartesi günleri alan dersleri, sosyal bilimlere yönelik, onu da altını çizmek gerekir. Sosyal bilimlere yönelik aklınıza gelebilecek her şey, felsefeden, uluslararası ilişkilere, sosyolojiden, her yere sosyal bilimleri kapsayan tüm alanlar üzerinde dersler veriliyor.
Evet.
Akademik birikim oturumları oluyor. Onu da her hafta alanında uzman, güzide bir hocamız, farklı illerden de olabilir, çağrılıyor. Orada daha serbest bir konu. Hoca belki kendi şahsi tecrübesini, hayat macerasını öğrencilerle paylaşma imkanı buluyor.
Eyvallah. Sen de oradasın, devam
ediyorsun. Ben de oradayım şu anda. Devam ediyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum.
Eyvallah. Peki mesela geleceğe dair umutlarını, ümitlerini nasıl muhafaza ediyorsun, nasıl koruyorsun? Yani seni böyle bir heyecanlandıran bir şey var mı hayatta? Şu benim yaşama aşkımdır, şu benim yaşama heyecanımdır dediğin bir şeyler var mı?
Onda da şunu söyleyebilirim belki. Yani zaten böyle bir hedef gütmediğimizde veya içimizde en ufak böyle bir kıpırtı olmadığında ki... Yani ben belli bir dönem için belki böyle bir dönem geçirdim diyebilirim. O bizim için bir bunalım çağına dönüşüyor. Yani artık o bir yılsa bir yıl, iki yılsa iki yıl. Yani uzaması tabii daha kötü. Eğer ileriye dönük somut veya manevi, maddi manevi herhangi bir hedef koymadıktan sonra... Geçen günler yani her gün birbirinin bir aynısı şekline dönüşüyor. Yani bunu kısaca böyle tecrübe ettiğim için böyle rahat söyleyebiliyorum. Belki üniversiteye geldiğim ilk zamanlar bu ve benzeri bir dönem yaşadım diyebilirim. Sonrası için biraz daha hani bu hedef benim için daha maddi manevi ikisinin belki bir karışımı. Yani okul bittikten sonra belli kurumlarda hizmet edebilme durumu. Hani hizmet edebileceğimi bilmem. Bu mümkün olursa inşallah. O beni biraz daha ayakta tutuyor diyebilirim. Yani az önce konuştuk mesela TİKA. Evet. Bu bağlamda Afrika projeleri. Katılma fırsatı da bulduk iki kere.
Nereye gittin?
İlkinde Burkina Faso'ya gitmiştim. Gerçi onu Gençlik Spor Bakanlığı'yla yürütmüş olabiliriz. Şu an tam hatırlamıyorum. İkincisinde TİKA'yla bu yaz 2017 tecrübe paylaşım programı. TİKA ilk defa düzenledi kendisi zaten. Nijer'e gitmiş olduk orada da.
Evet. Burkina Faso ve Nijer tecrüben var yani.
Yani evet şu an elinde iki tane özledim Afrika ülkesi var. Burkina Faso ve Nijer çok farklıydı. Yani oraları
ülkeler
özledik.
Ülkeler birbirinden farklı mıydı mesela? Burkina Faso ile Nijer'in şeyleri farklı mıydı yapıları?
Burkina Faso ile Nijer şöyle. Aslında ikisi de şöyle ilginç bir yanları var, benzer özellikleri. Dünyanın yani en fakir ülkeleri. Yani en fakir ülkesi Nijer. Son sıralama belki değişmiştir, belki değişmemiştir. Daha sonra da Burkina Faso geliyor. Yani dünya üzerinde gidip gördüğünüzde altyapı vesaire sorunları en fazla, insanların en çok sıkıntı çektiği iki ülke. Ama ikisinin bile mesela aralarında sıra farkı yok. Birisi son, birisi ondan önce. Ben ciddi farklar gördüm. O şaşırttı mesela. Hmm. Ben daha böyle birbirinin aynısı ülkeler bekliyordum. Ama mesela Burkina Faso bir iki tık hemen çok fark ettiriyor kendisini. Belki bir takım altyapı çalışmaları, belki halka yansıması. Ülkelerdeki durum birazcık kötü olunca ekonomik olarak o hemen bir iki tık artsa bile gerçekten siz gözle görülür bir şekilde onu hissediyorsunuz. O beni şaşırtmıştı. Ben daha aynı ülkeler evet. bekliyordum açıkçası.
Nasıl farklılıklar vardı mesela?
Yani şöyle mesela başkentte çok hızlı yansıyor bu. Ülkelerde bu zamana kadar çok az şey yapıldığı için ikisi de bu arada Fransız sömürgesi. Fransız sömürgeleri de şöyle sömürgenin hepsi zaten kötü. Bunu herkes biliyor artık Türkiye'de. Ama Fransızlar bilhassa İngilizlere de oranla yani bulundukları ülkelere sıfır yatırım. Yani tamamen almak üzerine kurulu bir düzen. Vermek hiç yok. Yani bu açıdan iyi olarak tabii anlaşılmasın ama İngiliz sömürge ülkeleri bir tık daha altyapı vesaire üstüne çalışılmış ülkeler. Fransızların sömürgecilik ettiği ülkelerde bu ciddi bir sıkıntı. Şu anda da bu sıkıntı devam ediyor tabii ister istemez. Altyapı özellikle çok kötü oluyor. Hani o fark da altyapıdandı. Mesela asfalt dökülmüş bir sokak göremiyorsunuz kolay kolay. Niamey'de. Var ama o Büyükelçilik Caddesi o da tahmin edersiniz ki Fransız Büyükelçiliği, Amerikan Büyükelçiliği'nin olduğu cadde. Yani o bir, benim en düzenli gördüğüm yol orasıydı. Onun dışında toprak yol çok fazlaydı. Mesela Burkina Faso'da, Ouagadougou'da, başkenti bu arada.
Evet.
Orada böyle bir şey görmek... Daha az asfaltlı yolu daha çok görebilirsiniz. Daha etraf daha düzenli görüyorsunuz. Nijer'de başkentte normalde başbakanlık vesairenin bulunduğu bölgeler bile öyle düzensiz bir üstüne herhangi bir yatırım yapılmamış bir şekilde duruyor.
Böyle unutamadığın bir an oldu mu oralarda?
Yani böyle tabii aniden sorunca bir düşünmek gerektiriyor ama.
Biraz düşün. Ben arada istiyorsan konuşayım biraz.
Tabii.
Uluslararası Genç Derneği 2009 yılında kuruldu malum. 2006 yılında Genç Dergisi faaliyete başlamıştı. 2009 yılında da Uluslararası Genç Derneği dernek olarak faaliyetlerine başladı resmi olarak. O günden bugüne belki 1000'e yakın genci yurt dışı programlarına dahil etti. Afrika ekseninde daha çok bunlar oldu. Başbakanlıkla, TİKA'yla, yurt dışı akraba toplulukları başkanlığıyla gibi kurumlarla beraber yurt dışına, Afrika'ya seferler düzenlendi. Bu seferler dolayısıyla hakikaten çok güzel geri dönüşlere, çok güzel aşklara, maceralara yelken açılmış oldu. Geçen mesela bir arkadaşla beraberdik. Kaç tane ülkeye gittin dedim. 20'den fazla ülkeye gitmiş. Dedim ki ilk hangi ülkeye gittin dedim. Sudan'a gittim abi dedi. Kimle gittin dedim. Uluslararası Genç Derneği dedi. Yani bir kapı oldu, bir vesile oldu Genç Derneği insanlara. Bu kapı, bu vesile farklı yerlere, farklı yollara giden bir eksene oluştu, bir eksene oturttu kendisini. Bu da güzel bir şey elhamdülillah. Esat da bunlardan faydalandı, nasiplendi. Belki hayalini kurmadı, haritadan yerini bilmediği yerlere gidebilmiş oldu. İnsan için önemli şeyler bunlar. Özellikle genç kardeşlerimiz buna değer vermeliler. Yani yurt dışına gitmeyi, yurt dışında olmayı, var olmayı bir mücadele olarak görmeliler her şeyden önce. Oralara gitmek bir turistik seyahat gibi değil. Oralara bir şey vermek, oralardan bir şey alabilmek maksadıyla olmalı. Biz Genç Dergisi'nde yıllar evvel bir kapak yapmıştık. Değiştirmeye gittiler, değişip geldiler diye. Hakikaten de öyledir. Oralara değiştirmeye gidersin aslında zihninde. Yani Afrika dersin, gariban dersin, yoksulluk sıkıntısı var dersin ama sen değişip gelirsin. Çünkü orada gördüklerin, orada öğrendiklerin, orada sana anlatılanlar, gösterilenler, yaşadıkların, tecrübelerin, anıların seni değiştirip gelir. Ben eminim ki sen de çok değiştin. Ben çok değiştim çünkü mesela kendi adıma söyleyeyim. Hala unutamadığım şeyler var. Ve oralara gitmeyi az önce de söylediğim gibi bir mücadele olarak görüp genci, yaşlısı, kadını, erkeği fark etmez. Gidebilmek için yollar aramak lazım. Bunun yolları var. Gitmek isteyen her yerde olabilir. Bunun bir şeyi yok yani, bahanesi yok. Ben bir şey yapmak istiyorum ama gücüm yok diyenler de varsa birilerini göndersinler. Parası vardır, birine gitmesine vesile olsunlar. Oralara gitmek yani teşbihte hata olur mu bilmiyorum ama bir umre kadar aslında şey yani. Değerli bir şey yerine göre. Çünkü orada insana ihtiyaç var. Çok büyük insana ihtiyaç var. Müslümanlara, kaliteli insanlara, kendini iyi ifade eden insanlara, gittiği zaman gördüklerini, geldiklerinde, Türkiye'ye geldiklerinde ya da İngilizce olarak belki yurt dışına, yabancı dil olarak farklı dilleri çevirebilecek insanlara ihtiyaç var. Mesela Burkina Faso Fransızca konuşuyor değil mi?
Evet, Fransızca
konuşuyor. Burkina Faso'ya Fransızca konuşan birine gitmesi lazım bence. Yani gidip orada Fransızca ile beraber döndüğü zaman etrafına faydalı olması lazım. Ya da İngilizce konuşan biri Gana'ya gitmeli. Hem İngilizcesini orada geliştirir. Hem de döndüğünde İngilizce olarak belki kamuoyuna, uluslararası topluma bir şeyler ifade edebilir. Bir gündem oluşturabilir yani. Bu yüzden gidip gelmeler çok önemli. Sefere çıkmak çok önemli. Yolda olmak çok önemli. Allah bizi yolda olanlardan eylesin her zaman.
İnşallah.
Yoldan ayırmasın, yani. Yolundan ayırmasın. Yol onun yoludur. Biz de o yolda yolcu olmaya talibiz.
İnşallah. Amin. Eyvallah. Diyelim bu duayı.
Programın sonuna doğru geliyoruz.
Evet.
Süreleri kısalttık.
Bayağı da güzel bir muhabbet bayağı oldu da güzel yani muhabbet. Şu zamana kadar.
Düşündün mü Esat?
Şey Afrika ile ilgili.
Bak bayağı konuştum.
Evet. Bayağı bir fırsat oldu.
Evet.
Şöyle hani vurucu anılar var mı? Var. Bunlar birçok kez paylaşıldı. Yani bu mesela nasıl? Hani bunları küçük görme gibi olarak söylemiyorum.
Evet.
Zaten kuyu, Afrika'da kuyu açma faaliyetine gittiğinizde veya herhangi bir yardım faaliyeti içinde bulunduğunuzda o vurucu anlardan birini yaşamamak neredeyse imkansız. O muhakkak oluyor. Belki biraz daha bizim duygu dünyamıza hitap eden şeyler. Ama ben şunu söylemek istiyorum Afrika ile ilgili. Ben hatta son gittiğimde Nijer'de, tabii bu ikinci gidişim verdiği tecrübeyle de mesela sosyal medyadan paylaşım yaparken birazcık artık tarzı değiştirdim. Yani tarzı değiştirdiğimden ziyade dikkat ettim. Nedir? Afrika'nın daha güzelliklerine odaklı bir paylaşım yapmaya çalıştım. Ya ne? Doğal güzellik mi gördük? Evet. Sandalla bir nehirden mi geçiliyor beraberce? Evet. Onları paylaştık. Veya insanların birçok mutlu hali var. Zaten insanlar sürekli acınacak halde ve ağlayan bir durumda da değiller. Belli sıkıntıları var. Kabul ediyorlar, kendileri de farkında. Ama bu sıkıntının içinde çok ciddi bir mutluluğa sahipler. Yani günleri o kadar mutlu, keyifli geçiyor ki. Biz orada çocuklarla günlük maç yapma fırsatımız oldu mesela. Yakın bulunduğumuz çocuklarla. Gün boyu çok eğleniyorduk. Bilhassa küçük çocuklar zaten olaylarından çok net farkında olmadığı için. Onlar kendi dünyalarını yaşıyorlar her zamanki gibi. Daha çok ben o kareleri paylaşmaya, o güzellikleri paylaşmaya odaklandım bu sefer de. O da ikinci seferin tecrübesi oldu bana. Daha güzel oldu. Onu gören insanlar da belki gülümsediler. O güzel anları gördüler. Hani maksat, yani şöyle de yazmıştım. Maksat Afrika'ya bakışımız güzelleşsin şeklinde. Böyle bir tarz benimsedik. İnşallah birkaç kişinin böyle gönlüne dokunabilmişizdir. O güzel görüntülerle.
Sen bir de arkadaşlarınla bir yurt dışı seyahatine gittin.
Evet, yaz tatilinde bir Türkiye klasiği olarak Balkan turu yaptık. Farz olduğu için herkese onu şu an üzerimizden atmış olduk.
Nerelere gittiniz?
Nereye gittik? Biz şöyle Arnavutluğa indik uçakla, trenden başladık. Daha sonra Makedonya, Makedonya'da Ohrid ve Üsküp. Ondan sonra Belgrad, Sırbistan. Daha sonra da Bosna Hersek'te. Ki ben ikinci gidişim oluyordu Bosna Hersek'e. Saraybosna'da da noktaladık. Oradan uçakla tekrar İstanbul'a dönüş yaptık.
Ne kadar mal oldu bu seyahat?
O seyahatte güncel rakamlar olsun madem. Şöyle biz ülke geçişlerini otobüslerle yaptık. Bazı ülkelerde de Sırbistan, Bosna'da bu iki ülkede araba kiraladık başkentlerde. Orada kiralayıp oraya bıraktık tekrar. Biz tabii biraz arkadaş grubu olarak da rahat seven bir grup olduğumuzu belirterek söylüyorum. O zamanlar yaz tatili yani bize 2000 liraya kadar bir maliyeti oldu 10 gün. Aynen. Ama şöyle, bu normalde bence bizim o belli rahatımıza düşkünlükleri atarsak yani 1-250-1-300'e falan çekilebilir rahat. Yani hadi 1,5 diyelim, hani sıkıntı çıkmasın.
Siz biraz pahalıya gezmişsiniz.
Biz pahalıya gezdik ama şöyle,
ama son rahat gezdiniz.
Son kuru artışı vesaire, zaten onları da dikkat etmeleri lazım. Yani parayla ilgili durumlar bundan 5 sene veya 3 sene öncesiyle çok.
Kosova'ya niye gitmediniz?
Kosova'ya bir plansızlık bizi vurdu. Yani biz Sırbistan'da gideceğimiz için Kosova'yla sıkıntılar var geçişlerde. Makedonya'dan geçebilirdik, onu da gün planlamasını sağlıklı yapmadık. Yani Sırbistan mı Kosova mı gibi oldu. Kosova'ya da inşallah niyetliyiz ama bir Sırbistan yolumuza daha da uygun olduğu için, bir de orayı bir farklılık olsun diye, 3 Müslüman ülkeden sonra bir de hani Sırbistan'ı görmek
güzel
istedik.
Güzel miydi Sırbistan?
Yani Sırbistan bence mimari vesaire bakıyorum, bir de farklı bir yer olması açısından güzel bir tecrübeydi, iyi oldu. Tabii bir Türk olarak ve Müslüman olarak yemek sıkıntısı
çektiniz.
Çekiyoruz tabii. Öyle bir sıkıntı oldu Belgrad'da. Çünkü çok az Müslüman var. Hiç yok. Hani farklı coğrafyalardan kimse. Sayıca belki azdır. Onların da restoran vesaire oluşturacak kadar bir çok bir zemini olmamış.
Seviyorlar mı Türkleri Müslümanları?
Yani biz öyle bir sıkıntı görmedik. Ya bunun konuda farklı rivayetler var gidenlerden. Biz 2-3 gün kaldık Belgrad'da. Biz yardım gördük genelde. Yardım derken herhangi bir yolda zaten hani özellikle yardıma muhtaç bir anımız olmadı ama herhangi bir yol sormada vesaire de öyle bir sıkıntı görmedik.
Eyvallah.
Bir Bayraklı cami var zaten, tek cami. Oraya da gidip namaz kılma fırsatı bulduk. İnşallah gidenler de orayı ziyaret ederse, çünkü malum ziyaretçisi az ister istemez bulunduğu yer itibariyle. Yani biraz mahzun bir cami. İnşallah giden her arkadaşımız orayı ziyaret etmesi çok güzel olur. Türbeler de var yakında.
Eyvallah Esat, teşekkür ederiz.
Ben çok teşekkür ederim.
Güzel oldu, burada güzel bir keyif için. Oldu, güzel, evet. Keyifli muhabbet oldu. Yine ağırlamak istiyoruz seni.
İnşallah.
Nasip olursa.
Başka fırsatlar olursa.
Eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı?
Çok teşekkür ederim. Yani buraya geldiğimiz için. İnşallah bu Afrika ile ilgili söylediklerimiz Balkanlar. Yani son 10-15 dakikada girdik ama üniversite öğrenciler için, yani yaşlarımız için, onlar için de bir ufuk olursa güzel olur. Yani sadece Afrika Balkanlar değil. Mesela Kamboçya, Filipinler, dünyanın herhangi bir ülkesi. Yani bulunmamız gerekiyor. Artık daha da herkes son dönemde belki daha net gördü. Olmadığımız yerde bir anlam ifade etmiyoruz yani.
Eyvallah. Teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenler, bugün Esat Mücahit Eskimez'le beraberdik. Yine keyifli bir sohbet yaptık. Keyifli bir muhabbete vesile oldu birlikteliğimiz. İnşallah sizler için de öyledir. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun.